Ayrım 9, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 123. Kim o?
Ben Montag.
Ne istiyorsunuz? İçeri gelmeme izin ver.
Hiçbir şey yapmadım ben.
Yalnızım, kahretsin.
Yemin eder misiniz?
Ederim. Ön kapı yavaşça açıldı. Faber aralıktan dışarı baktı. Işıkta yaşlı, ince görünüyordu. Çok çelimsiz ve çok fazla korkmuştu. Yaşlı adam yıllardır evden dışarı adım atmamış gibi görünüyordu. O ve beyaz badanalı duvarlar aynı görünüyordu. Dudaklarının etinde ve yanaklarında bir beyazlık vardı. Saçları beyazdı ve gözlerinin feri kalmamış, belirsiz maviliğin içini beyazlık kaplamıştı. Montag'ın kolunun altındaki kitaba gözü ilişince o dendi yaşlı ve o kadar çelimsiz görünmedi. Yavaş yavaş korkusu da kayboldu.
Üzgünüm, insanın dikkatli olması gerek.
Montag'ın kolunun altındaki kitaba baktı ve duramadı.
Demek gerçek.
Montag içeri adımını attı, kapı kapandı. Oturun. Faber geri gitti. Sanki gözlerini kitaptan ayıracak olursa kitabın kaybolabileceğinden korkuyordu. Arkasından açık duran yatak odasının kapısı görünüyordu. İçeride bir masa üzerinde bir sürü makine, çelik aletler dağınık biçimde duruyordu. Faber Montag'ın dikkatinin nereye yöneldiğini fark ederek hızla dönüp yatak odasının kapısını kapatmadan önce Montag yalnızca göz atabilmişti. Titreyen eliyle kapının topuzunu tutarak durdu. Kucağında kitapla oturan Montag'a bakışlarını çevirdi.
Kitabı nereden...
Onu çaldım. Faber ilk kez gözlerini kaldırdı. Dosdoğru Montag'ın yüzüne baktı.
Cesurmuşsun dedi.
Hayır dedi Montag. Karım ölüyor. Bir arkadaşım zaten öldü. 24 saatten biraz az bir süre önce arkadaşım olabilecek biri yandı. Bana yardım edebileceğini düşündüğüm tek kişi sizsiniz. Anlamak için. Faber'ın elleri dizlerinin üzerinde kaşındı.
Alabilir miyim?
Bağışlayın. Montag kitabı ona verdi.
Çok uzun zaman geçti. Ben dindar bir adam değilim. Fakat uzun bir zaman geçti.
Faber sayfaları çevirdi. Ara ara durarak okudu.
Anımsadığım kadar iyi. Tanrı, bugünlerde onu oturma odasında nasıl değiştirmişler? İsa şimdi aileden biri. Merak etmişimdir çoğu kez. Tanrı bizim donattığımız haliyle öz oğlunu tanır mı? Bu arada donattık mı yoksa soyup soğana mı çevirdik ayrı bir konu. O her tapınanın kesinlikle ihtiyaç duyduğu belirli ticari ürünlere üstü kapalı bir şekilde gönderme yapmadığı zamanlarda şeker kristali ve sakarinden oluşan bir naneli çubuk sadece şimdi.
Faber kitabı kokladı.
Biliyor musun, kitaplar Hindistan cevizi ya da yabancı ülkelerden gelen bazı baharatlar gibi korkarlar. Küçük bir çocukken onları koklamaya bayılırdım. Tanrım, onları terk etmeden önce birçok güzel kitap vardı.
Faber sayfaları çevirdi.
Bay Montag, siz bir korkağa bakıyorsunuz. Uzun zaman önce olayların ne yöne gittiğini görmüştüm. Hiçbir şey söylemedim. Hiç kimsenin suçluları dinlemeyeceği zamanda ben her şeyi çekinmeden yüksek sesle söyleyebilecek suçsuz insanlardan biriydim. Fakat ben de sustum ve kendim de suçlu durumuna düştüm. En sonunda kitapları yakmak için merkez kurarak itfaiyecileri kullandıkları zaman bir iki kez söylendim. Fakat sonunda boyun eğdim. Çünkü benimle birlikte haykıran, söyleyen hiç kimse yoktu o zaman. Şimdi de her şey için çok geç.
Faber kitabı mukaddesi kapattı.
Evet, belki bana buraya neden geldiğinizi söylersiniz.
Kimse artık dinlemiyor. Duvarlarla konuşamıyorum çünkü bana bağırıyorlar. Karımla konuşamıyorum çünkü o duvarları dinliyor. Sadece söylemek zorunda olduğum şeyleri dinleyecek birini istiyorum. Belki yeterince uzun konuşursam bir anlam ifade eder. Ve senden okuduklarımı anlamayı bana öğretmeni istiyorum.
Faber Montag'ın ince mavimtırak gölgeli yüzünü inceledi. Nasıl oldu da kendine geldin? Meşaleyi ellerinden fırlatan nedir?
Bilmiyorum. Mutlu olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ama mutlu değiliz. Eksik bir şey var. Çevreme bakıyorum. Kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey son 10 ya da 12 yıldır yakmakta olduğum kitaplar. Bu nedenle kitapların yardımcı olabileceğini düşündüm.
Sen umutsuz bir romantiksin dedi Fiber. Eğer ciddi olmasaydın çok komik olurdu.
Sana gereken kitaplar değil, bir zamanlar kitapların içinde olan bazı şeyler.
Aynı şeyler bugünün oturma odası ailelerinde de olabilirdi.
Aynı sınırsız ayrıntı ve bilinç radyo ve televizyonlardan yayınlanabilirdi. Fakat yapılmıyor.
Hayır hayır, senin aradığın kitaplar değil. Onu nerede bulursan al. Eski plaklarda, eski filmlerde ve eski dostlarda.
Onu doğada ara ve onu kendi içinde ara.
Kitaplar bir tür depo gibidir ve biz onlarda unutacağımızdan korktuğumuz şeyleri saklarız.
İçlerinde büyülü bir şey yoktur. Büyü sadece o kitapların anlattıklarındadır.
Evrenin parçalarını birleştirip bize nasıl elbise gibi sunduklarındadır.
Elbette bunu bilemezsin. Elbette bunu söylediğim zaman neyi kastettiğimi hala anlayamazsın.
Sezgisel olarak haklısın. Önemli olan da bu. 3 şey eksik.
1. Bunun gibi kitapların neden çok önemli olduğunu biliyor musun?
Çünkü onlar nitelikliler.
Peki nitelik sözcüğünün anlamı nedir?
Bana göre dokusudur.
Bu kitabın gözenekleri var, özellikleri var. Bu kitap mikroskop altına girebilir. Camın altında sonsuz bir bollukla geçen bir yaşam bulursun.
Ne kadar çok gözenek olursa, bir yaprak kağıt üzerine her santimetre kare için doğrulukla kaydedilmiş yaşama ilişkin daha çok olur.
Ve sen daha çok yazınsal olursun.
Neyse bu benim tarifim. Ayrıntıyı anlatmak.
Yeni ayrıntıları.
İyi yazarlar yaşama sık sık dokunurlar. Ortalama yazarlar üstüne hafifçe dokunup geçerler.
Kötü olanlar ona tecavüz edip leşini sineklere bırakır.
İşte şimdi kitaplardan neden nefret edilip korkulduğunu anlıyor musun?
Onlar yaşamın yüzündeki gözenekleri gösterirler.
Sadece rahatlık içindeki insanlar ay gibi gözeneksiz, tüysüz, ifadesiz yüzleri bal mumuyla sıvar.
Artık çiçeklerin kara toprak ve bol yağmurla yetişmek yerine çiçeklerin sırtından geçinmeye çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz.
Havai fişeklerde bütün şirinliklerine karşın yeryüzünün kimyasından gelirler.
Yine de biz bir şekilde çevrimi gerçeğe eriştirmeden çiçekler ve havai fişeklerden gıdalanarak boy atabileceğimizi sanırız.
Herkül ve Antaios'un efsanesini bilir misin?
Antaios ayakları yere sağlam bastığı zaman gücü inanılmaz olan dev bir güreşçidir.
Fakat Herkül tarafından ayağı yerden kesilip havada tutulduğu zaman ölür.
Eğer bu efsanede bizim için, bu şehir için, zamanımız için çıkarılacak bir ders yoksa ben çılgının biriyim.
İşte ihtiyacımız olan ilk şey bunlar. Nitelik, bilgi dokusu.
Ya ikincisi?
Boş zaman.
Ama izinli olduğumuz bir sürü saatimiz var.
İzin, evet, fakat ya düşünmeye zaman?
Eğer tehlikeden başka bir şey düşünemeyeceğin bir hızla saatte 100 mille araba kullanmıyorsanız o zaman bir oyun oynuyorsunuz.
Ya da 4 duvarlı televizörle tartışamadığınız bir odada oturuyorsunuzdur.
Neden?
Televizör gerçektir, dolayımsız ulaşır ve çok boyutludur.
Sana ne düşünmen gerektiğini söyler, bombardıman eder.
O haklı olmalı.
Çok haklı görünür.
Seni kendi vardığı sonuçlara o kadar hızla sürükler ki zihninin bu ne saçmalık diye protestoya zamanı olmaz.
Sadece aile insandır.
Özür dilerim, ne dediniz?
Karım kitapların gerçek olmadığını söylüyor.
Bunun için Tanrı'ya şükret. Onları bir dakika durun diye kapatabilirsin.
Onlara Tanrı'yı oynarsın. Fakat TV oturma odasına bir tohum ektikten sonra onun sizi kavrayan pençesinden kendisini kurtaran olmuş mu?
Sizi istediği biçimde yetiştirir. Tıpkı bir dünya kadar gerçek bir ortamdır.
Gerçek haline gelir, gerçektir de.
Kitaplar mantıkla mağlup edilebilir. Fakat bütün bilgim ve şüpheciliğime rağmen o inanılmaz oturma odasının bir parçası olduğunda tam renkli ve 3 boyutlu 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla tartışma şansım hiç olmadı. Gördüğün gibi benim oturma odam badanalı 4 duvardan oluşuyor. Bunlar da 2 küçük kauçuk tıkaç çıkardı metro jetlerine bindiğim zaman kulaklarım için.
Denham'ın diş macunu, ne çalışırlar ne de iplik eğirirler dedi Montag gözleri kapalı. Buradan nereye gidiyoruz? Kitaplar bize yardımcı olacak mı?
Eğer 3. gerekli olan şey bize verilebilirse, 1. söylediğim gibi bilginin niteliği, 2. onu hazmedebilmek için gerekli zaman ve 3. ilk ikisinin birbirini etkilemesinden öğrendiklerimize dayanan edimlerde bulunabilme hakkı. Ve çok yaşlı bir adamla birden hırçınlaşan bir itfaiyecinin bu kadar ilerlemiş oyunda bir şeyler yapabileceklerini düşünemiyorum.
Kitap bulabilirim.
Kendini riske atıyorsun.
Bu da ölmenin iyi yanlarından biri. Eğer kaybedecek bir şeyin yoksa istediğin riske girebilirsin.
İşte ilginç bir şey söyledin. Fiber güldü. Hem de onu okumadan.
Kitaplarda böyle şeyler mi bulunur? Fakat bu birden aklıma geldi.
Daha iyi. Bunu benim için, bir başkası için ya da kendin için yaratmadın.
Montag öne eğildi. Bugün öğleden sonra kitapların oldukça değerli olduğu ortaya çıkarsa diye düşündüm. Belki bir matbaa bulup fazla kopyalar basabiliriz.
Biz mi?
Sen ve ben.
Yo, hayır. Fiber doğruldu.
Fakat bırak planımı söyleyeyim.
Eğer bana söylemek için ısrar edersen gitmeni istemek zorunda kalacağım.
Fakat ilgilenmiyor musun?
Eğer başımı derde sokup sonunda yanmama yol açacak şekilde konuşursan hayır. Seni dinlememi mümkün kılacak tek şey bir şekilde itfaiye yapısının kendisinin yakılabilmesi olabilir. Şimdi eğer bizim fazladan kopyalar basarak onları bütün ülkedeki itfaiyecilerin evlerinde saklayıp böylece o kundakçılar arasında şüphe tohumları ekilmesini sağlamayı düşündüğünü söylüyorsan bravo derim.
Kitapları sakla, alarmı ver ve itfaiyecilerin evlerinin yanışını seyret. Bunu mu kastediyorsun?
Fiber kaşlarını kaldırarak sanki karşısında yeni bir adam varmış gibi baktı. Şaka yapıyordum.
Eğer bunun denemeye değer bir plan olacağını düşünüyorsan, bunun işe yarayacağını bana söylemeni istiyorum.
Böyle şeyleri garanti edemezsin. Ne de olsa ihtiyacımız olan bütün kitaplar elimizde olsa bile, en yüksek uçurumu bulup atlamakta ısrar ediyoruz. Fakat bir molaya ihtiyacımız var. Bizim bilgiye ihtiyacımız var. Belki 1000 yıl içinde atlamak için daha küçük uçurumlar seçeriz. Kitaplar bize ne tür eşekler ve aptallar olduğumuzu hatırlatmak içindir. Kitaplar tören alayı büyük bir gürültü içinde caddede ilerlerken Sezar'ın kulağına "Unutma Sezar, sen de ölümlüsün" diyen pretoryen muhafızlarıdır. Çoğumuz dünyayı dolaşıp herkesle tanışamayız, bütün şehirleri göremeyiz. Bunun için zamanımız, paramız ve bu kadar çok arkadaşımız yoktur. Aradığın şeyler Montag dünyada. Fakat vasat bir insan için onların %99'unu görmenin yolu kitaplardan geçer. Garanti isteme. İnsan makine veya kütüphane gibi herhangi bir şeyde saklanabileceğini sanma. Kendi kırıntılarını kurtar ve eğer boğulursan en azından sahile doğru yüzerken boğulduğunu bil.
Fiber ayağa kalkarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Diye sordu Montag.
Sen kesinlikle ciddisin.
Kesinlikle.
Eğer kendime itiraf etmem gerekirse bu çok sinsice bir plan.
Fiber sinirleri gergin bir halde yatak odasının kapısına göz attı.
Ülke boyunca itfaiye merkezlerinin yakılmasını, ihanet yuvaları olarak yıkılmalarını görmek. Semender kendi kuyruğunu yiyor, hey tanrım.
Her yerdeki itfaiyeci evlerinin listesi var bende. Bir tür yeraltı.
İnsanlara güvenemezsin. İşin pis yanı da bu. Senden ve benden başka kim yangın çıkartabilir?
Senin gibi profesörler yok mu? Eski yazarlar, tarihçiler, dil bilimciler.
Ya öldüler ya da çok yaşlılar.
Ne kadar yaşlı olurlarsa o kadar iyi. Dikkat çekmezler. Düzinelercesini tanıyorsundur, kabul et.
Ah, oyunları bu dünyanın fazlasıyla farkında olduğu için yıllardır Pirandello'yu, Shaw'u veya Shakespeare'i oynayamamış bir sürü aktör dolaşıyor ortalıkta. Onların öfkesini kullanabiliriz. Ve 40 yıldır bir satır bile yazamamış olan tarihçilerin dürüst öfkelerini de kullanabiliriz. Doğru düşünme ve okuma sınıfları oluşturabiliriz.
Evet.
Fakat bu devede kulak, bütün bir kültür yıkılmış durumda. İskeletin eritilip yeniden şekillenmesi gerek. Yüce Tanrım, bu yarım asır önce yere bıraktığım bir kitabı yeniden almak kadar basit değil. İtfaiyecilerin de az da olsa gerekli olduğunu unutma. Halk okumayı kendi isteğiyle bıraktı. Siz itfaiyeciler şimdi içinde bazı binaların sahne olarak kullanılacağı ve kalabalığın toplanarak sevimli alevleri izleyeceği bir sirk oluşturuyorsunuz. Fakat bu aslında ana temsilin küçük bir yan oyunu ve işlerin yolunda gitmesi için de pek gerekli değil. Artık çok az insan isyan etmeyi düşünüyor ve bunların bazıları da benim gibi kolaylıkla korkuyor. Beyaz palyaçodan hızlı dans edebilir ve Bay Gimmick ve oturma odası ailelerinden daha yüksek sesle bağırabilir misin? Eğer başarabilirsen amacına ulaşırsın. Montag, her durumda sen bir budalasın. İnsanlar eğleniyor.
İntihar ederek, cinayet işleyerek.
Onlar konuşurken bir bombardıman uçağı doğuya doğru gidiyordu ve iki adam büyük jetin ses titreşimlerini içlerinde duyarken konuşmayı keserek dinlediler. Sabırlı ol Montag, bırak savaş ailelerin sesini kessin, uygarlığımız kendisini parçalara ayırıyor. Bu merkez kaç makinesinden uzak dur.
Patlama olduğu zaman birinin hazır olması lazım.
Ne? Milton'dan alıntı yapan insanlar mı? Sofokles'i hatırlıyorum mu diyorlar? Kurtulanlara insanın iyi yönü de olduğunu mu hatırlatıyorlar? Onlar taşları sadece birbirlerine atmak için toplarlar Montag. Eve git yat. Neden son saatlerini bir sincap olduğunu reddedip kafesinden kaçmaya çalışarak geçiresin?
O zaman artık umursamıyorsun.
O kadar umursuyorum ki hastayım.
Ya bana yardım etmeyecek misin?
İyi geceler, iyi geceler. Montag'ın elleri kitabı mukaddesi kavradı. Ellerinin ne yaptığını görünce şaşırdı.
Senin olsun ister misin?
Faber sağ kolumu bile veririm dedi. Montag orada durup bundan sonra olacak şeyi bekledi. Elleri kendi kendine sanki iki adam birlikte çalışıyorlarmış gibi kitaptan sayfalar yırtmaya başladı. Elleri önce en öndeki 5 sayfayı, sonra birinci, daha sonra da ikinci sayfayı yırttılar.
Aptal, ne yapıyorsun?
Faber sanki kendisine vurulmuş gibi sıçradı. Montag'ın üstüne düştü. Montag onu iterek ellerinin devam etmesine izin verdi. 6 sayfa daha yere düştü. Onları yerden aldı ve Faber'ın bakışları altında kağıtları tomar haline getirdi.
Yapma, oh yapma dedi ihtiyar adam.
Kim beni durdurabilir? Ben bir itfaiyeciyim, seni de yakabilirim.
İhtiyar adam onu süzdü.
Yapamazsın.
Yapabilirdim.
Kitap, artık onu yırtma.
Faber bir koltuğa yığıldı. Yüzü sapsarıydı, dudakları titriyordu.
Kendimi daha yorgun hissetmeme neden olma. Ne istiyorsun?
Beni eğitmen için sana ihtiyacım var.
Peki, peki.
Montag kitabı yerine koydu. Yaşlı adam onu yorgun bir şekilde izlerken Montag buruşturduğu kağıtları açmaya başladı ve düzeltti.
Faber sanki bir uykudan uyanmış gibi başını salladı.
Montag, biraz paran var mı?
Biraz, 400-500 dolar, neden?
Getir onu, yarım yüzyıl önce bizim okul notlarını basan bir adam tanıyorum. O yıl yeni ders yılına başlamak için sınıfa girip Askilos'tan O'Neill'a kadar tiyatroyu öğrenmek isteyen tek bir öğrenci bulduğum yıldı. Görüyor musun? Buzdan yapılmış harikulade bir heykelin güneşte eribesine ne kadar benziyor. Gazetelerin tıpkı muazzam güveler gibi ölmelerini izledim. Kimse onları geri istemedi, kimse onları özlemedi. Sadece tutkulu dudakları, karna inen yumrukları okuyan insanlara sahip olmanın ne kadar avantajlı olduğunu görünce devlet durumu sizin ateş yiyenlerinizle çevrildi. İşte böyle Montag, orada işsiz bir matbaacı var. Birkaç kitaba başlayabiliriz. savaşın başlayarak bu düzeni bozmasını ve ihtiyacımız olan itilimi bize vermesini bekleriz. Birkaç bomba ve evlerin duvarlarındaki aileler tıpkı palyaço fareler gibi susacaktır. Sessizlikle bizim sahne fısıltılarımız işe yarayabilir.
İkisi de masanın üzerindeki kitaba bakarak ayakta durdular. Hatırlamaya çalıştım dedi Montag. Fakat kahretsin, başımı çevirdiğim anda hepsi kayboldu. Tanrım, yüzbaşıya bir şeyler söylemeyi ne kadar istiyorum. Yeterince okumuş olduğu için bütün yanıtları biliyor ya da öyle görünüyor. Sesi tıpkı tereyağı gibi. Korkarım bana aynı konuştuğum şekilde yanıt verecek. Sadece bir hafta önce bir gaz yağı hortumunu pompalarken Tanrım ne eğlence diye düşünüyordum. Yaşlı adam başını salladı. Yapmayanlar yakmalıdırlar. Bu tarih kadar ve gençlerin suç işlemesi kadar eskidir. Yani ben de mi öyleyim? Ondan biraz hepimizin içinde vardır.
9. ayının sonu. Sayfa 136.